Hayırlı akşamlar Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Genç Zaman'a hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli iki konuğumuz var. Geçen haftadan tanıyacağınız bir isim bizlerle birlikte Sadık Enes Çetinkaya ve Hakan Nural bizlerle birlikte olacak. Genç Zaman'ında gençlik meselelerini, gençliğin ne yaptığını, gençlerin ne istediğini, gelecekten ne umduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren, bazen şenşatır olan, bazen ağlayan bir gençlik anlayışımız var. Lütfü Arslan abimizin başlatmış olduğu bu program formatında diyelim. Bizler de yer almaya gayret ediyoruz. İnşallah istifadeli, bereketli olur. Şimdiden sürçülisan edeceksek affınıza sığınıyoruz. Erkam Radyo'dan, artık tüm ulusa seslenen Erkam Radyo'dan herkese kalbimizden derin muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hakan Nural farklı bir arkadaşımız. Neden farklı? Bize göre farklı. Aslında dünyaya göre normal. Çünkü programdan önce bana öyle demişti. Çok ülke gezmiş. Yani bir seyyah gibi birçok ülkeye gitmiş. Bize farklı geliyor bu ama kendisi dedi ki aslında bu çok normal bir şey dedi. Biraz bunu konuşacağız. Ne kadar normal. Tecrübelerini aktaracak. Yurt dışında nasıl gezebiliriz bundan bahsedecek. Sadık Enes'le de bugün biraz program sahibi gibi olduk. Bazen o soru soracak, bazen ben soracağım. Hakan'ı biraz köşeye sıkıştıracağız inşallah. Tabii öncelikle ben böyle bir giriş yaptım. Konuklarımıza, dostlarımıza hoş geldiniz diyelim. Hakan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sadık Enes.
Hoş bulduk Salih abi.
Teşrifiniz için teşekkür ederiz sizlere. Şimdi dilerseniz başlayalım. Tabii Sadık Enes'le geçtiğimiz hafta programda konuştuğumuz için bir aşinalığımız var. Ve dinleyicilerimiz de muhtemelen tanıyorlar artık onu. Hakan'dan başlayalım hemen. Biz tanıyoruz kendisini. Arkadaşız, dostuz ama dinleyicilerimiz için de kendisinden biraz bahsederse çok memnun oluruz.
İsmim Hakan. İstanbul doğma büyüme. Aslen Kastamonuluyuz. Klasik mahalledeki ilkokul ve liseden sonra birazcık tasarıma olan ilgimden ve internete olan alakamdan dolayı bir İngilizceye ihtiyaç duymuştum. Oldukça gerekli olduğunu düşünüyordum. Daha sonraları bir İngilizce için bir arayışa girmiştim. O şekilde yurt dışı maceram başladı. Hı hı. Genelde herkes İngiltere veya Batı ülkelerini tercih ediyordu. Ben de biraz farklı olarak Malezya, Güneydoğu Asya'ya yolumu çevirdim. Daha sonrasında üniversite eğitimimi de orada aldım. 2015 yılında okul bitti. Daha sonrasında da biraz dolaştım etrafı, Güneydoğu Asya ülkelerini. Sonrasında da geçen Kurban ayında Türkiye'ye dönüş yaptım. Yaklaşık 6 yıllık bir süreç tabii bu.
6 yıl yurt dışında kaldın.
Evet.
Birçok ülkeye gittin.
Evet.
Özellikle Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine seyahatlerin oldu.
Özellikle Güneydoğu Asya, Uzak Doğu komple gezme şansım oldu. Arada Balkanlar ve Orta Doğu'ya da el attım.
Eyvallah.
Hakan abi, liseden mezun olan birisi üniversiteyi yurt dışında nasıl okuyor? Mesela bugün liseyi bitirecek biri Malezya'da nasıl okuyabilir? Yani bu prosedürü ne?
Malezya kısmen kolay bir ülke. Herhangi bir ekstra bir şey istemiyor lise diploması ve dil dışında. Dili de eğer varsa, yoksa oradaki bir kursa ya da üniversitenin hazırlığına gidilmesi gerekiyor. Tabii Batı ülkelerinde daha prosedür daha geniş ve zorlu. Malezya ve Güneydoğu Asya ülkelerinde kısmen daha kolay. Başarılı bir lise öğrencisi çok rahat bir şekilde Güneydoğu Asya'da bir üniversite eğitimine devam edebilir.
Liseyi Türkiye'de okudun.
Evet, düz lise.
Peki yurt dışına çıkış sürecinde karar alman nasıl oldu? Yani üniversite orada okumak, orada uzun süre kalmak ki Malezya çok bildiğimiz, aşina olduğumuz bir coğrafya değil. Evet. Müslüman olduğunu biliyoruz.
Evet.
Ama Orta Asya, Güneydoğu Asya diyorsun.
Evet.
Orada hani biz nasıl tanıyoruz Asya ülkelerini? Çin, işte Singapur gibi ülkeler deyince aklımıza böcek mi yiyorlar? Affedersiniz köpek mi yiyorlar? Gibi şeyler aklımıza geliyor. Birçok şeye şahit de olmuşsundur oralarda. Evet. Nasıl oldu?
Yani öncelikle böcek yiyorlar mı? Yiyorlar. Asya ülkeleri genelde bu tarz garip şeyleri var. Malezya tabii bu konuda şanslıyız. Müslüman bir ülke. Bu yönden helal yemek veya birçok yemek seçeneği var. Çıkışım nasıl oldu? Liseden sonra biraz tasarım dergi işleriyle uğraşmıştım. O arada İngilizce öğrenmem gerektiğini kanaat getirdim. Yani gitmek istiyordum. Tabii sayısal mezunuyum. Klasik Türkiye'deki aile yapısından dolayı çok baskı oldu. kendi alanımda işte bir mühendisliğe gitmem, Türkiye'de okumam yönünde. Biraz dedemin desteğiyle kısmen diyeyim. Çünkü yurt dışına zamanında işte işçi olarak gittiğinden dolayı biraz kafa yapısı olarak biliyor. Onun birazcık hani en iyi nerede eğitim alabilirsen oraya git. En azından bu tarz tavsiyeleriyle. Biraz da maceralı bir şekilde Malezya'ya gittim. Normalde hep İngiltere, Amerika tarzı yerler düşünüyordum. Malezya'ya giderken hiç tanıdığım ya da böyle herhangi bir doğru düzgün iletişimim yoktu.
Hangi üniversitede okudun Malezya'da?
Hiçbir yere kayıt yapmadım. Direkt atladım gittim gibi bir durum oldu. Orada kursları araştırıp. Tabii bu zorlu bir süreçti böyle söyleyince. Hani kolay gibi geliyor ama ilk 3 hafta 1 ay bayağı bunaldım. Geri dönsem mi? Çünkü dil bilmiyorum. Tanıdığım vesaire yok. Ama sonra Allah'a şükür 2. ayda falan kurs buldum. Kalacak yerleri ayarladım vesaire. İşler yoluna girdi.
İlk orada kursa mı başladın sen?
İlk orada bir üniversitenin İngilizce kursuna hazırlığın diyebiliriz.
Üniversitenin adı neydi? Hangi üniversiteydi?
Asya Pasifik Üniversitesi.
Bölüm?
Abi direkt İngilizce kursuna ben başladım. İngilizceden sonra ilk başta İngilizce düşünüyordum sadece.
Ha, anladım.
Sonra eğer beğenirsem vesaire Malezya'da kalmaya karar verirsem bölümümü o zaman netleştiririm diye düşünüyordum.
Sonra hangi bölümde okudun peki?
Sonra istediğim bölümde görsel iletişim tasarımı. Ha,
görsel iletişim tasarımı.
Evet. Daha önceden de uğraştığım alana yöneldim.
Peki kurbanda en son, kurban bayramında, kurban ayında yani, evet, kurban döneminde Türkiye'ye dönüş yaptın kesin olarak. Şu an çalışıyor musun bir yerde?
Şu an çalışmıyorum.
Buradan da o zaman İngilizce bilen, yurt dışı tecrübeli genç bir arkadaşımız, görsel iletişim tasarım mezunu. Teklifler açığız.
Hakan Nural. Hatırladığım kadarıyla daha önce dergi falan da çıkarttı Hakan, evet, abiler.
Aslında Genç Dergi'den de önceymiş, şimdi onu fark ettim. Lisede ben Müslüman arkadaşlarla tanıştım bir şekilde. Onların bir dergi çalışması vardı. O vesileyle tasarımla tanışmam falan da lise 1. sınıfta oldu. Normalde daha öncesinde bilgisayar falan, hani oyun dışında bir şeyim yoktu.
Eyvallah.
Kitaplarla, yazma, dergi olaylarıyla lise 1'de tanıştım. Sonrasında lise 2, lise 3 derken derginin, mahalli bir dergi tabii ki, öyle büyük bir dergi değil ama benim pişmeme vesile oldu. 3 yıl falan ilgilendim editörlüğünü, tasarımını vesaire. O benim için bir staj dönemi oldu. Bayağı bir pişmiştim o dönemde. Yani dergi konusunda, yazı, editöryel anlamda, baskı anlamında. Sonrasında da bilgisayar almamızın ardından, internetle tanışmamın ardından web tasarımı ve biraz da internet dünyasına adım atmıştım.
Yaş kaç Hakan bu arada?
Yaşım 26 oldu.
Aa, maşallah. Peki yani yaşta şu an hani yavaş yavaş belli bir seviyeye geliyor. İş arayışları da var belki. Yurt dışına tekrar gitmeyi düşünüyor musun?
Düşünüyorum. Yani belki yüksek lisans ya da daha başka bir eğitim veya bir seçenek olursa düşünüyorum. Daha sonrasında tabii gelmeyi de düşünüyorum. Öyle hani çok fazla emin değilim şu anda. Seçenekler, çünkü nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama insan tabii ki özlüyor. 5-6 yıl uzun bir süre. Aralarda gelip gittim ama sonuçta yine de geri dönüp insan kendi ülkesi için bir şeyler yapmak istiyor.
Salih abi, Hakan abinin bir huyu daha vardır. Ne yaparsa yapsın ucuz uçak biletlerini takip etmeye devam eder yani sürekli.
Zaten bugün biraz onları konuşacağız aslında, değil mi? Yani dünyayı ucuz bir şekilde nasıl gezebiliriz?
Aslında benim mantalitem de genelde yani ucuzdan ziyade parasız nasıl bir şey yapabileceğim. Yani böyle bir şeyim var. İngilizcesi limited source, unlimited enjoy diyorum. Kısıtlı kaynakla kısıtsız ya da bizim ulaşılmaz gördüğümüz o noktaya nasıl gelebiliriz? Enjoy kelimesi biraz buraya uymuyor. Zevk almak ama herkes yurt işte gezmenin ya da yurt dışı olaylarının çok pahalı olduğunu düşünüyor. Aslında o kadar değil. Para bence daha sonraki adımlar. Tabii burada seyahati biraz ayırmak gerekiyor. Seyahat mi ediyoruz, tatil mi yapmaya gidiyoruz? Yani bunları iyi belirlemek lazım. Çünkü genç insanlarız. Yani benim için otelde kalmanın çok bir şeyi yok yani. En ucuz neresiyse en uygun. Çok fazla bir kirpas olmadığı sürece her türlü kalabiliyorum. Bunların artıları var. Ucuz nasıl geziyorum ya da tabii ki takip ediyorum uçak biletlerini. Uçakta gidilmiyorsa eğer bir tren yolu, karayolu, bazen otostop opsiyonları varsa bu tarz şeyleri de değerlendiriyorum. Kalacak yer olarak da tabii ki yurt dışının verdiği bir güzel olay da insanın birçok ülkeden arkadaşının çevresinin olması. Üniversitede bayağı bir dünyanın muhtemelen her yerinden arkadaş edindim. Gitmeden önce bir yokluyorum. Herhangi bir tanıdık var mı? Kalacak yer olayını nasıl halledebiliriz diye.
Ya mesela programdan önce gittiğim birkaç ülkeden bahsettin. Üniversiteden arkadaşların evinde mi kalıyorsun o zaman gittiğin zaman?
Nasıl şöyle oluyor? Yıllar içerisinde aslında seyahat sürecim de evrildi biraz. İlk Malezya'ya çıktıktan sonra gittiğim ülke Güney Kore'ydi. Çünkü İngilizce kursumda çok fazla Güney Koreli arkadaşım vardı. Biraz onlara hadi davet edin gelelim falan tarzı yaklaşıyordum. İkinci ülke Oman'dı. Orada da aynı şekilde. Biraz orada arkadaşlarımla bazen onlarda kaldım. Genel olarak onlarla beraberdim. Fakat bu süreçte şunu fark ettim. Ben çok fazla hani rahat şey değilim. Yani onlara bağlı kaldığımı fark ettim mesela. O da beni çok rahat hissettirmedi gezerken. O ilerleyen süreçte mesela giderek bireysel gezmeye başladığımı fark ettim. Yani tek başıma gidiyorum. Kimseye bağlı olmadan. Yani arkadaşlarımla belki bir çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya da evlerine davet ederlerse gidiyorum ama onun dışında tek takılmayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Yıllar içerisinde bu evrildi. Son 2-3 yıldır muhtemelen daha çok böyle plansız, tamamen aniden gelişen şekillerde seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Tabii bunu herkese tavsiye etmiyorum. Ben de bir anda bu seviyeye şey gelmedim. Biraz daha bu maceralı. Ama ben seviyorum. Bu demek değildir. Arkadaşlarımla ya da iki kişi seyahat etmiyorum. Ediyorum. Ama daha çok gün içerisinde tek olmayı hoşuma gidiyor. Özgür olmak hoşuma gidiyor. Veya iki, üç kişi veya grupla seyahat ettiğinde kısa olması daha çok hoşuma gidiyor yani.
Eyvallah.
Hakan abi mesela şeyden Malezya'dan başlayacak olursak.
Evet.
Malezya'nın iklimi nasıl? Nüfus oranları nasıl? Müslüman oranı nasıl? Onlardan biraz anlatır mısın bize?
Malezya tropikal bir iklime sahip. Yani sıcak ve yağmur.
Evet.
Onun dışında nem tabii ki çok büyük bir nem oranı var. Türklerin klasik ziyarete gelen Türklerin hepsinin şikayet ettiği nokta. Nüfusu 30 milyon civarında bir nüfusu var. Bunların %60-65'i Malay ırkına sahip Malezyalılar. Diğer Çinliler ve Hintliler de var ülkede. Malayların hepsi Müslüman olarak geçiyor. Tabii içerisinde illaki farklı dinlere ya da Hristiyan olan var mı? Var. Fakat yasal olarak öyle bunu gösteremiyorlar. Kağıt üstünde herkes Müslüman gözüküyor. Öyle ilginç bir noktası var. İnsanlar gayet güler yüzlü, hoş. Klasik Asya insanları. Müslüman oldukları için de Türkiye insanı ya da Müslüman bir kimseye gayet sıcak yaklaşıyorlar.
Endonezya'da herhalde daha fazla Müslüman nüfusu. Mesafe olarak ne kadar Endonezya Malezya?
Çok yakın. Endonezya tabii çok büyük bir adalar topluluğu. Başkente gidilecekse 1 saat 45 dakika. Malezya'nın başkentinden Endonezya'nın başkentine 1 saat 45 dakika diye hatırlıyorum. Endonezya'nın nüfusu çok 230 milyon galiba Müslüman nüfusu oldukça yüksek.
Malezya'nın 30 milyon, evet. Endonezya'nın 230 milyon.
Evet, aynen öyle.
Aynen.
Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu toplumu bu arada Endonezya.
Endonezya.
Evet.
Şimdi şöyle bir şey sorayım o zaman. Kaç ülkeydi toplam gittiğin ülke sayısı?
Şimdiye kadar 24 galiba.
24. 24 farklı ülke gördün. 24 evet. Farklı yani ülkede nefes aldın, hayat buldun.
Evet.
Şimdi biz de birkaç ülkeye gittik. Öyle tecrübemiz oldu. Mesela yurt dışına bir ülkeye giriş yaptığın zaman bazı gerilimler yaşıyorsun. İşte havalimanında bir polislerin sorgusundan geçiyorsun, pasaport kontrolü vesaire.
Evet.
Senin için onlar biraz normalleşti herhalde, değil mi?
Yani yıllar içerisinde
evet.
Normalleşti.
Peki ülkelerde bulunduğun süre zarfında Türkiye'yi nasıl görüyordun? Yani Türkiye mesela Arakan'a gittiğinden bahsettin. Mesela oraya gitmek zor sonuçta.
Arakan'a sadece giremedim aslında. Myanmar'a
gittin, evet. Ama yine de o bölgeler zor bölgeler. Evet. Türkiye'nin bilinmediği, fazla tanınmadığı, Müslümanlığın ya da işte Malezya'daki gibi, Endonezya'daki gibi ben Müslümanım demenin bir geçerli bir tarafının olmadığı, aksine bir zulme maruz kalabildiği Müslüman olanların olduğu yerler. Oralarda bulundun. Evet. Oralarda ülke nasıl gözüküyordu? Türkiye'ye bakış nasıldı dünyada? Yani sen 24 ülke gezmiş biri olarak, ya ben 24 ülkede gördüğüm şu arkadaşlar Türkiye gerçekten dışarıdan harika gözüküyor, ya da Türkiye'ye çok iyi gözükmüyor gibi bir izlenime kapıldın mı?
Yani yıllar içerisinde hep söylediğim bir şey var. Nereye gidersem, hani hangi Müslüman ülkeye gidersem, Türkiye yine en orta yollu Müslüman ülke dünyada bence. Onun dışında trafik problemi tabii ki yani Asya'da da çok fazla, ama Türkiye'ye geldiğimde de bunu hep diyorum, hani gerçekten yıllar içerisinde giderek bir noktaya geldi. Dayanılmaz bir noktaya. Onun dışında şükrediyorum tabii. Çok güzel bir ülkemiz var. Fakat işte birazcık değerini bilmiyoruz. Diğer ülkelerden Türkiye'yi dediğimde elbette birçoğu Osmanlı döneminden, hilafetten bildikleri için sıcak bakıyorlar. Yani bir Myanmar'da neredeyse her gittiğim yerde en azından bir çay, çorba bir şekilde ikram ettiler. Gözlerinin içinin güldüğünü hissettim yani. Türkiye'nin oraya yaptıklarının farkındalar, biliyorlar. Bu Arakan'ın dışarısında bir de, yani Arakan'da muhtemelen bu daha fazla hissedilir. Bu arada Myanmar'ın, şimdi biz hep Arakan olarak biliyoruz, Arakan dışında da büyük bir Müslüman nüfusu var. Özellikle büyük şehirlerde. Osmanlı döneminden, hilafet döneminden, şu anki yapılanlardan dolayı biliyorlar. Çok orada tabii insan duygulanıyor böyle şeylere şahit olduğunda. Bunu ilk Malezya'da yaşamıştım mesela. Türkiye deyince önümde Yemenli birisinin kalkıp hazır ola geçip asker selamı verdiği oldu mesela. Çok şaşırmıştım yani. Kırık İngilizcesiyle I like Turkey, I like Erdoğan demesi mesela. Daha ilk defa 2 ay olmamıştım Malezya'da. Ben şok olmuştum yani. Bu tarz İlginç anılarım oldu.
Abi Myanmar'a gittiniz.
Evet.
Arakan'a
giremedim. Yani biraz vakit yoktu. Biraz bir de özel izin gerekiyor.
Yani bir turist olarak şimdi ben gidip Arakan'a gidemiyorum.
Myanmar biraz karışık. Birçok grup, insan etnik.
Şu an Myanmar dediğimiz yer Çin'e mi bağlı?
Yok, şu an kendi
ülke. Aha. Bildiğimiz ülke.
Evet. Ama eskiden askeri bir rejim vardı. Dünyaya kapalıydı. Bu yüzden herhangi bir haber, herhangi bir şey bilmiyorduk. 2010 yılında bir sistem değişikliği oldu. Birazcık dünyaya kısmen açıldı. Şimdi tabii hala şiddet olayları devam ediyor maalesef Müslümanlara ve diğer etnik gruplara karşı. Tabii bunun en zalimce, en uç noktasını Müslümanlara yöneltmişler. Böyle bir durumda var. Arakan'a veya birçok kapalı köy bölge var. Buralara özel izin gerekiyor deniliyor. Eğer giderseniz de kendi can güvenliğinizi, yani Allah'a emanet. Elçilik genelde tavsiye etmiyor misal. Giderseniz.
Niye? Orada şu an hani biz internetten takip ediyoruz, görüyoruz. Evet. Müslümanlara bir ciddi bir zulüm var.
Evet.
Gerekçesi bu mu? Yoksa başka şeyler de mi var orada? Orada nasıl bir gözlem oldu?
Yani onun bir etkisi var, zulüm. Hem de hani göstermek istemiyorlar dünyaya yaşananları. Çok yani mesela iki büyük şehrini geçen yıllarda turistlere açtılar. Daha öncesinde girilemiyordu. Şimdi turistler girebilir deniliyor. Onun dışında bizim o gördüğümüz kamplar ya da zor koşullardaki ortamlara da tamamen bireysel, size kalmış bir durum. Ama tavsiye edilmiyor ya da izin alınması gerekli olduğu söyleniyor.
Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde Arakan'a gitmişti. Evet. Diye hatırlıyorum ben.
Dışişleri Bakanı'yken 2013 yılında bir ziyareti oldu. Bu dönüm noktası oldu Arakan için. Yani en azından tarihi anlamda büyük katliamların, ileriki yıllarda 2013 sonrasındaki büyük katliamların önünü kapadı.
Çünkü ama şu an galiba hala devam ediyor değil mi?
Hala devam ediyor. Sadece şiddeti belki bizim düşündüğümüz ölçüde büyük değil, ama daha geçenlerde de yine binlerce insanın yerinden edildiği ile ilgili haberler okumuştum.
Oraya ulaşabilen bir yardım kuruluşu var mı?
Tabii ki Türkiye'den İlk bu konuda zaten önce olan İnsani Yardım Vakfı,
İHA
büyük uğraşlarla oralara gitti. Daha sonrasında da Diyanet Vakfı olsun, birçok muhtemelen Hüdayi Vakfı da birçok vakıf Arakan bölgesinde çalışmalar yapıyor.
Evet.
Şimdi tabii birçok ülkeden bahsettik Hakan. Bizim için de keyifli oluyor böyle konuşmak. Çünkü okuduğun kadar, gördüğün kadar tecrübeye sahip oluyorsun. Ve hani bilgin. Hani diyorlar çok okuyan mı, biri çok gezen mi? İkisi de. Sen muhtemelen gezerken okudun bir taraftan da. Öyle bir hava da var çünkü konuşma tarzında. Şimdi birçok şey gördün. Bu iyi bir tecrübe aktarımı gerçekten. Türkiye'de bu çok farklı gözüken bir şey. Birçok ülkeye giden biriyle konuşmak. Mesela 24 ülke diyorsun. Bu farklı gözüküyor. Biz Afrika'ya gittik mesela. Ben Kamerun'a gitmiştim. Sadık Enes sen de bir
Mali'ye gittin.
Mali'ye gitmiştin. Yani normalde ben Mali'ye gittim arkadaşlar da şöyle bir tane pankartla geçsen dikkat çekersin. Çünkü çok gidilmiyor bizim ülkeden dışarıya.
Evet.
Bu da farklı bir sorun zaten. Yani dile karşı da böyleyiz.
Evet.
Dil öğrenimi için yurt dışına gitmek aslında bir sorun. Dili burada öğrenemiyor olmamız mesela, değil mi?
Evet.
Aslında dili burada öğrenip oraya gitsek rahat rahat. Sen orada dil kursuna harcadığın vakitle belki birçok şey yapardın.
Evet.
Şimdi Türkiye'den yurt dışına gidilmeyi tavsiye eder misin? Bu şeyi, kafadaki evet. engeli nasıl aşarız sence?
Ya bu zor bir soru. Ben gidince mesela fark ettim. Biraz kapalı bir toplumuz. İşte her anlamda. Gittiğimden beri herkese tavsiye ettim. Herkesin dışarı çıkması. Bu demek değildir ki hemen bir Japonya'ya gidin ya da Amerika'ya gidin. Yani yanımızdaki ülkeleri de çok fazla tanımadığımızı fark ettim ben. Yani bir İran'ı, bir Gürcistan'ı, bir İranistan'ı. İran'a da mesela Malezya'dan sonra geldikten 2014 yılıydı galiba. Bir tatil arasında geldiğimde gittim mesela. Çok geç kaldığımı fark ettim yani. Hani yanımızdaki bir komşu ülkemiz. Yıllardır hani neden gitmemişim ya da nasıl bir kafa yapısına sahipmişim bilmiyorum. O yüzden herkese gitmeyi tavsiye ediyorum. İlla bir anda açılın demiyorum. Yavaş yavaş. Türkiye için de bu geçerli. Türkiye'yi de çok bilmiyoruz mesela. Kendi adıma yine Malezya'dan sonra mesela Güneydoğu bölgesine bir tur yapmıştım. Ne kadar çok şeyi kaçırdığımı fark ettim. Hem haber anlamında, hem görsel anlamda, kültürel anlamda. Bu yönden Türkiye içinde başlanabilir. Yavaş yavaş komşu ülkelere geçilebilir. Bir yerlerden başlamak lazım. Farklı. Evet. Tek kelimeyle. Dışarıdan düşündüğümüz gibi değil Türkiye ya da
dünya.
Dünya düşündüğümüz gibi değil. Bu yönüyle herkese tavsiye ediyorum seyahat etmeyi. Dil öğrenme konusunda da yine aynı şey. Yani bilmiyorum sistemin bir sorunu mu, genel olarak bizim bir sorunumuz mu? Herkes İngilizce biliyor. Bir şekilde dünyada herkes İngilizce öğreniyor veya öğrendi. Maalesef biz bu konuda yine geri kalıyoruz. Seyahat konusunda da büyük büyük bir engel yok aslında önümüzde. Fakat bu cesaret konusunu, bu bir kırma, kabuğumuzu kırma noktasında bir eksikliğimiz var.
Eyvallah. Şimdi ben İngilizce ile alakalı şunu söylemek istiyorum bahsi açılmışken. Ya, kendi şahsi düşüncem bu. Dünyada İngilizcenin zorunlu bir dil hale gelmesi, en azından psikolojik bir eşik olarak çok kabul edilir bir şey değil aslında. Yani biz İngilizce öğrenmek zorunda aslında değiliz. Niye evet. öğreniyoruz ki? Fakat şu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı dünyanın dört bir tarafına yolladı. Ve onlara dil öğrenmelerini söyledi.
Evet.
Şeylerde, hadislerde geçiyor. Ashabtan, sahabeden yanına çağırıp siz şu dilleri öğrenin diye böyle belli bir süre de verip hatta dilleri öğrenmelerini istediği Peygamber Efendimiz'in. Bu aslında bir Müslümanlık çerçevesinden bakarsak tebliğ açısından çok önemli ve zaruri bir şey. Bunun yanında şu an haberleri okuyoruz. Mesela ben de bir yönüm haberci, gazetecilik ve hani dergicilikle ilgileniyorum. Bu yüzden dünyadaki haberlere ya da dünyadaki üretilen haberlere Türkiye üzerinden baktığım zaman büyük sapmalar görüyorum, yani eksen sapmaları. Çünkü dünyanın Türkiye için ürettiği haberler bambaşka. Bizim kendi içimizde sayısız gazetenin ve sayısız gazetecinin ürettiği haberler bambaşka. Buna nasıl anlarsın dili bilmeden? Birinin aktarmasıyla anlarsın.
Hı.
O aktaran kişinin aktarırken kattığı değer ne? Çevirmenin. Yani biz diyoruz ki bunlar solcu, bunlar sağcı. Ama sen haberi okurken sağcı mı solcu demeye bakamıyorsun çevirme habere. Ya da çeviri bir kitap okuyorsun mesela. Müthiş kitaplar, Rus klasikleri. Dostoyevski, Turgenev, Gogol. Onları okuyorsun. Kitaplar çeviri. Çevirmenin kattığı bir sürü şey var oraya. Öyle değil mi? Haberlerde çok daha fazla bu. Yani BBC şu an, ne dedik biz BBC için? Gezi olaylarında niye oradaydı? Dünyaya yön veriyor BBC çünkü. O yüzden oradaydı ve senin ülkendeki haberi İngilizce bir şekilde dünyaya duyurdu. Çünkü dünya artık İngilizceyi kabul etti. Ve biz bunu bu konuda, yani ben milliyetçiyim dersek yanılırız. Bizim bunu dünyayı en azından görme adına anlamamız lazım, öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum İngilizceyi. Bu yüzden zorunlu bir hale geldi. Bundan kaçmak, ben haberlerden de kaçacağım. Ben bu işte filmlerden de kaçacağım, sanattan da kaçacağım anlamına geliyor. Yani sinema kültürü sonuçta az çok bizim jenerasyonda biraz oluştu. Yani biraz sinemaya dair, müziğe dair bir kulağımız, bir ilgimiz var. Bu zararlı bir şey değil zaten. Kültürel anlamda insanın kendini geliştirmesi iyi bir şey. Yani dünyayı yakalamak diyorsak eğer. Ki dünyayı yakalamak diyorsak demek dünya gidiyor da biz yakalamamız lazım. Yani onu da kabul etmişiz anlamına geliyor. Bu yüzden ben İngilizcenin çok gerekli olduğunu ve bunun İngilizcen öğrenildiği zaman özellikle belli konularda uzmanlaşılması gerektiğini, mesela haber anlamında veya edebiyat anlamında uzmanlaşarak belki hani tercümanlık yapmayı, belki çeviriler yapmayı, anlık Twitter'dan, sosyal medyadan haberleri patır patır çevirip insanlara sunmayı böyle gerçekten istiyorum, böyle güzel bir zevkli bir hale de gelir. Bilmiyorum, senin böyle projelerin de var mı? Neler düşünüyorsun?
Ben bu dil konusuna ek olarak, yani sadece İngilizce bağlamında değil, hani ülkemizde Arapça konusunda da sıkıntı var ya da bir Almanca, yani genel olarak bu dil problemi hani genel bir problem olduğunu düşünüyorum.
Bak yine aklıma geldi, lafını kesiyorum ama böyle keyifli gidince tabii benim de aklıma böyle birçok şey geliyor. Geçen bir kısa film izledim, animasyon kısa film. Orada bir tane turist Sultanahmet Camii gibi bir camiye giriyor. İzlemişsinizdir, bayağı meşhur bir animasyon, hatırlarsınız. Fatiha suresi okunuyor o sıra namazda cemaat. Fatiha suresini duyunca turist hemen çekiyor, böyle video oluyor. Abdest alan bizim şeylerin yanına geliyor, Müslümanların. Böyle takım elbiseli, yani grand tuvalet bir beyefendiye İngilizce, hani bu ne okunuyor, okunan nedir diyor. Adam da İngilizce biliyor, İngilizce çok hakim. Diyor ki bu bizim Fatiha suremiz, şu an namaz kılınıyor diyor. Çok böyle gururlu bir şekilde. Yani bizim Müslümanlar namaz kılarız ve bu da bizim Fatiha suremiz. Kadın çok etkileniyor, turist kadın. Çok güzelmiş diyor. Peki ne anlama geliyor diyor. Tık yok. Adam cevap veremiyor. Çünkü hani İngilizce iyi biliyor ama beş vakit kıldığı namazdaki okuduğu Fatiha suresinin anlamını bilmiyor. Hmm. Hemen Türkçe bir şekilde şadırvanda abdest alan diğerlerine sırayla soruyor. Kimseden ses yok, kimse bilmiyor. Sonra bağırıyor ellerini açıp. Ey cemaat, ey halk diyor, yani Fatiha suresinin anlamını bilen bir tane Müslüman yok mu diyor. Bu biraz böyle ajite bir tablo gibi gözükebilir. Genelleme insanı yanıltabilir. Fakat gerçekten bir kamuoyu oylaması yapsak, ben Müslümanım diyen insanların veya ben namaz kılıyorum diyenlerin, insanların acaba kaçta kaçı? Sadece Fatiha değil, ezandan mı başlayalım? Yani büyük bir sıkıntı var ortada.
Evet.
İçi boşaltılmışlık hali. Evet. Diye düşünüyorum ben. Sadık Enes, sen ne düşünüyorsun?
Aynı şekilde abi.
Teşekkür ederim.
Eyvallah.
Eyvallah. Şimdi programımız böyle güzel bir şekilde ilerliyor. Süreye de bakıyorum. İyi maşallah. Bereketli de süremiz. Daha vaktimiz var. Var mı Enes sorular? Yani yurt dışını ucuz gezmekten bahsettim mesela.
Evet. Onu biraz açalım abi.
Onu biraz açalım. Yani nasıl yapacağız bunu? Uygulamaları falan var mı telefonda? Neler yapabiliriz?
Neler yapabiliriz? Yani ben mesela şimdi çok geziyorum ama mesela çok yemiyorum. Bu bir etken. Öyle aşırı bir restoran vesaire. Genelde sokak yemekleri olabilir. Temizlik konusunda hani gözüme hoş geldiği sürece ya da içim kalkmadığı sürece yiyorum sokaktan. Onun dışında tek öğün...
Zehirlendin falan oldun mu peki?
Allah'a şükür benim... Ben zehirlenme de hiç olmadı. Herhangi bir şeyimi çaldırma vesaire de hiç olmadı. Bir kere şemsiyem şoförün çantama atmasıyla düşmüş. Onun dışında Allah'a şükür şu ana kadar herhalde hiç böyle bir çalınma ya da zehirlenme tarzı bir şey yaşamadım.
Bitkisel mi besleniyorsun abi? Bitkilerden mi daha çok?
Yok normal besleniyorum. Sadece tek öğün tutmaya çalışıyorum. Kahvaltı ya da işte atıştırma geç bir. Hı hı. Onun dışında 4-5 ikindi vaktinde de bir öğün yemek tarzı bir şey. Parayı şey tutuyorsam eğer, ekonomik gidiyorsam. Birazcık şeyim varsa bazen örneğin ücretsiz bir, vize olmayan bir ülkedir. Vizeden belki $50 cebime kalmıştır falan. Onu yayabiliyorum şeye. O ülkenin ne derler? O ülkedeki budget. İngilizce söyleyemedim Türkçesini. Öyle bir durum.
O yemekten... Taksi kullanmıyorsun o zaman hiç?
Yok hiç. Taksi yani uçağı falan kaçırmıyorsam, böyle bir şey durumunda hastaneye falan gitmiyorsam hiç, neredeyse hiç kullanmam. Tamamen halkla iç içe. Otobüsten indiğimde mesela Kamboçya'ya indim. Otobüs yok dediler. Ben de internetten okumuştum, bir ay öncesi falan faaliyete başlamış. Yani tek tük de olsa seferleri var diye okumuştum. Hemen oradaki taksiler falan, ya gel işte işte 10'sa 5 yapalım bilmem ne. Çok direttiler. Ben dedim yok, hani şeyi gösterin bana, şu durağı gösterin. İşte dışarıya çık havaalanından sağda bir yerde. Neyse hafif yağmurlu. Gittim buldum. Bir, yaklaşık bir 600-700 metre yürüdükten sonra buldum. Baktım insanlar, durak dediğimde yani iki tane taş veya böyle şey koymuşlar. Yani bizdeki gibi bir durak değil. Baktım insanlar oturuyor. Geçtim oturdum. Şansıma işte bir 10-15 dakikaya geldi. Dedim demek ki varmış yani. Bilmiyoruz çünkü, denemeden ya da görmeden. Sonra bindim otobüse. Sordum. İçerideki biletleri veren bayan da İngilizcesi çok yoktu. Ama hani haritadan gösterdim şehir merkezini. O şekilde yakınına bir yere gidiyor dedi. O şekilde bir yolculuk oldu. Şey taksi en ucuz $6-7. Benim otobüse verdiğim belki dolar bazında 30 sent falan yani. Arada büyük bir uçurum vardı. Bu $7'ı şey düşünüyorum tabii ben. Buradan $6'lık kârı mesela önümüzdeki göre yemeğe harcarım diye düşünüyorum.
Bu peki tarz... alışveriş yapıyor muydun yurt dışında öyle?
Alışveriş mesela, uzun kaldığım Vietnam'da bir ay yaklaşık kaldım. Artık şeye geçmiştim yani, pazardan işte meyve falan ya da işte soğan, ekmek arası böyle domates falan, hani kahvaltılık daha ucuz olsun diye toptan alıp sandviç halinde böyle 5-10 tane yapıp sabahlayıp ileriki günlerde bayağı bir ekonomik katkısı oluyordu. Tabii bu her zaman olacak bir şey değil. Biraz uzun gezenlere tavsiye edebileceğim bir şey. Vietnam'da... Yoksa biraz daha kısa olan bir seyahat için buna değmez. Hani verirsin, yersin.
Vietnam'da bir ay ne yaptın mesela? Kimde kaldın?
Vietnam'da bütün ülkeyi gezme şansım oldu. En güney, en kuzeyden en güneye. O yüzden çok hareket ettim. Yaklaşık bir 2000 kilometreyi geçtik belki de. Çin sınırından en kuzeyden, Vietnam'ın Karadeniz'inden, Sapa bölgesinden girip başkent Hanoi'den en güneye, Müslümanların ağırlık olduğu Ho Chi Minh, Saigon bölgesine kadar gittim. Sürekli dur kalk şeklinde bir gün nerelerde bir şehirde, kaldın iki oralarda? Gün bir şehirde. Orada daha çok arkadaşlarım vardı birkaç şehirde, fakat orada çok fazla hareket ettiğim için hostel tercih ettim. Ucuz hostellerde yaklaşık $5'lık falan yerlerde kaldım.
Güvenli mi peki hosteller Vietnam'da mesela? Vietnam, Kamboçya. Böyle problem gibi geliyor değil mi?
Bir yer gibi
sağlık
geliyor.
Yok, Vietnam
yani. Öyle mi yansıtıyor?
Aslında hiç öyle değil çünkü komünist, Vietnam komünist bir sistem var. Hiç de öyle değil yani, bir tehlike yaşamadım ben. Hostellerde falan da yani dolap var, kilitliyorsun. Allah'a emanet bir şekilde devam yoluna. Yanıma tabii ki pasaportum ya da kameram, neyse önemli şeylerimi almaya çalışıyorum.
Peki mesela hostellerde kalırken başka oda arkadaşların olmadı mı?
Oluyor oluyor tabii ki. Genelde 4 kişilik, bazen 8 kişilik, 6 kişilik ranzalı sistem. Çünkü ucuz olan o. O tarz yerlerde kaldım. Bazen oda normal otel tarzı yerlerde de kaldım fiyatla alakalı olarak. O şekilde ilerledim ama bir şey yaşamadım yani şu ana kadar.
Güzel. Güzel bir tecrübe.
Yaşayanlar var ama tabii. Aynen. Herkes öyle bu tarz olayları hiç haz etmeyen çok arkadaşım var. Hani ben başkasıyla kalmam ya da ranzada yatmam.
Yani şöyle mesela Sadık Enes, Vietnam'a gittin. Vietnam'dasın.
Evet.
Kimseyi tanımıyorsun. Gerçekten kimseyi tanımıyorsun ve orada 6 kişiyle mesela bir odada kalıyorsun. Vietnamlı var, Kamboçyalı var, Afgan var mesela. Birçok ülkeden. İşte Amerikalı var. Hani fıkra gibi, anladın mı? Evet. Bir Amerikalı, bir Fransız varmış. Ne, kalır mısın?
Ya abi cesaret
ben,
ister.
Yani
ya,
şu an kesinlikle. Ben cesaret edemeyebilirim. Tabii sen hani Malezya geçmişinin olması, orada bir gördün, birkaç ülkeye gittin falan. Güzel bir tecrübe. Ve sen bunları hani 24 ülke dedim, belki daha fazla. Belki sen de hatırlayamadın ama 10'ar sayfa yazsan, en aşağı 10 sayfasını yazsan ki daha da çıkar yani yazmaya başlayınca. Böyle güzel bir kitap olur yani. Gerçekten bak burada.
Hakan Nural seyahat.
Hakan Nural. Şey gördüklerim. Neler gördüm. Neler gördüm bir. Çünkü daha 26 yaşında bir adamdan bahsediyoruz ve kim bilir daha neler görecek. Allah nasip ederse.
İnşallah. Yani yazmak istiyorum da daha oturup şey yapamadım.
Genç dergi bir mekteptir. Genç dergi açık. Kapılar açık sonuna kadar. Güzel yazıları. Biz yayınlamak isteriz.
Genç dergide böyle gezdiğini yazan bir yazarımız vardı değil mi abi?
Hande Berra var. Hande abla. Evet. O da birçok yani belki senden fazladır bilmiyorum ama çünkü en son Güney Afrika'ya yazdı. Bayağı bir ülke yazdı. O Latin Amerika, Afrika, Orta Asya, Amerika, İngiltere. O bayağı bir gezdi. Bayağı da sorgulanıyor. Yani diyorlar gerçekten geziyor mu diyorlar. Gerçekten geziyor. O kitabı da çıktı onun. Bayağı geziyor Hande abla, Hande Berra. Bu ay Güney Afrika'ya yazmıştı.
Evet abi bu ay Güney Afrika'ya.
Güney Afrika'ya yazmıştı. Güzel oluyor yani sen de tecrübelerini aktarıyorsun bizlere. Biz bakıyoruz yani Vietnam'ı sen anlatsan burada ben seni bir saat dinlerim mesela. Eyvallah. Çok zevkli bir şey.
Çok heyecan verici.
Harika bir şey.
İnsanı çok inanılmaz özendiriyor. Ya.
Biz mesela çantaya alıp işte bir Kamerun'a gittim ben Kamerun'a. İşte bir umre nasip oldu. Bir sefer Azerbaycan'a gittim öyle. Hani anlatsa benim de birkaç ülke var Kırgızistan falan. Böyle bir işte Kırgızistan'ın muhabbeti geçiyor şurada diyelim. Hemen diyorum ki ya ben gittim oraya mesela. O da var yani anladın mı? Şimdi Amerika Vietnam Savaşı konuşuluyor. Hakan çıkıyor oradan diyor ki arkadaşlar bir saniye ben bir orada kaldım yani. Bir durun. Değil mi? O da var yani Hakan.
Ya bu tabii gezdikçe muhabbetlerde hep bir noktalar bir şekilde sana dokunuyor. Çok ilginç bir şey tabii. Çok fazla yerle alakan olmuş oluyor. İşte dediğiniz gibi işte Amerikan-Vietnam savaşı tak Vietnam diyorsun kafada bir şey canlanıyor. İşte Kırgızistan diyorsun kafada bir şey hani orada bir yaşanmışlık var. O yönüyle yani hem güzel hem de bambaşka bir tecrübe. Buna ek parantez Vietnam'da oranın etnik gruplarından Hmong kabilesiyle mesela kaldım ben. Hı hı. O da çok bambaşka bir tecrübeydi. Böyle gittiğim yerlerde oranın genel diğer halkıyla da kalmaya çalışıyorum. Pirinç tarlasında mesela bir gün şey yapmıştım. Hani nasıl oluyor diye. O çamurlu pirinç tarlasına girip onlarla beraber.
Vietnam'da.
Evet.
Çok güzel.
Bir vadinin bizim Rize'de diyelim. Rize'de bir dağ başında tepesinde. Böyle bir ilginç şeyler de olmuştu. Kamboçya'da yine bir müzik okulunun bir arkadaşımın vesilesiyle oradaki bir çocuklara hediyeler alınmış yeni yıl için. Yaklaşık 100 çocuğa. Onları götürüp çocuklarla vakit geçirmiştik. Hediyelerini vermiştik falan. Böyle fakir bir köy. İçinde elbiselerin, kitapların oldu. Anlatılamayacak deneyimlerdi.
Peki Vietnam, Kamboçya. Evet. Bunlar böyle egzotik isimler bize göre. Nereler var? Latin Amerika var mı listede?
Gitmek istiyorum. Çok tabii Latin Amerika biraz pahalı bir ülke. O yüzden bütçeyi iyi ayarlamak lazım.
Böcek yenen yerler ucuz. Bunu not alalım da. Tamam abi. Nerede böcek yeniyorsa orası ucuzmuş.
Yok, Asya bu yönden güzel. Hem ucuz hem ne diyelim insan yoğunluğunun olduğu için kültür var, tarih var çok fazla. Yani her şey var tabiri caizse. Latin Amerika'da çok güzel bir coğrafya. Fakat ekonomik anlamda biraz zorlayan bir coğrafya. O yüzden iyi hazırlanıp gitmek lazım.
Hakan abi ben özellikle Hindistan, Bangladeş o tarafları çok merak ediyorum. Üniversitede birkaç arkadaşım vardı. Bangladeşli falan. Acayip muhabbetimiz vardı.
Evet.
Gittin mi Bangladeş'e?
Maalesef. Sri Lanka'ya en son Sri Lanka'daydım. Myanmar ondan önce. Tabii bu şu anki Pakistan, Hindistan ve Bangladeş hani eskiden büyük Hindistan yani tek bir coğrafya. O yüzden insanların hepsi birbirine benziyor. Ben Pakistanlılarla kaldım.
Dilleri de.
Malezya'da beraber kaldık. Arkadaşlarım vardı. Çok on numara insanlar. Paylaşım konusunda yani top yani üst noktalar var. Gerçekten.
Türkiye'de çok sever onlar.
Şu yönden evet hem Müslümanlık hem Türkiye ile olan ilişkiler hani bir ekmeğin hep bu örneği veriyorum. Hani bizde bir ekmeğin yarısı diye bir şey vardır. Ben
ona
mesela,
tamamını veriyor.
Pakistan'da onu gördüm yani arkadaşlarımdan. Tamamını ilk önce bana verip hani.
Sen böyle diyor yani.
Yok sen hani ye hepsini istersen hani. Biz yani
o bu bizim için asıl sağlık enes. Biz seninle gitsek demek ki bayağı yaşarız orada. Hiç ben tamamını verse peki teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah.
Abi şöyle doğudan mesela biraz şey anlatsana hangi ülkeler var? Şimdi ben dünya haritasını da açtım abi. Bilmiyoruz. Ne yapalım adam?
Eyvallah. Güneydoğu Asya bu Myanmar'la başlayıp Endonezya'yla bitiyor.
Evet.
Yaklaşık 10 ülkeden oluşan bir bölge. Yukarıda Filipinler'de var. Filipinler biraz Asya Pasifik dediğimiz uzak doğuya da kayıyor ama
Filipinler'de Müslüman nüfusu var.
Tabii ki. Mindanao bölgesi, Moro Müslümanların olduğu bölge.
Oldukça
büyük bir Müslüman nüfusu var aslında.
Sri Lanka, Moro, Bangladeş falan deyince bu yani İHA'nın, Hüdaya Vakfı'nın daha çok İHA'nın özellikle orada büyük çalışmalar olduğunu biliyoruz. Onlarla bir irtibatın oldu mu hiç?
Yani gittiğimde yetimhaneleri ya da herhangi bir okul varsa vesaire ziyaret etmeye çalışıyorum. Tayland'da Pattani bölgesinde orada ziyaret etme şansım oldu. Yetimhaneleri, okulları. Moro'da, Filipinler'de ziyaret etme şansım
fotoğraf
oldu.
Fotoğraf çekiyorsun tabii.
Tabii tabii fotoğrafları çekiyorum.
Ne kadarlık fotoğraf arşivim var şu an?
Çok var. Biraz video da çekiyorum. O yüzden dolayı sayıyı bilmiyorum yani kaç bin.
Peki böyle yolculukta ailenle görüşüyor musun? Şu an buradayım. Merak etmeyin ben Patana'dayım.
Evet.
Sorun yok Vietnam'dayım şu an.
Sanki Üsküdar'ıyım Müslü.
Son seyahatimde, uzun seyahatimde 5-6 aylık haber veriyordum. Mesela şeyden de paylaşmıştım Twitter'dan falan. Ramazan ayı girmişti. İşte ilk Ramazan ayında Laos'ta ya da Kamboçya'daydım. İşte canlı açtılar. Ben de yemek duasını yapmıştım. Yazmıştı hani birinci işte Ramazan'ın 10. günü Laos'ta Türkiye'de yemek duası yapıyorum falan gibi. Sonra Vietnam'a geçtim. Yine dedim bunu tekrar edelim. Evdekiler açıp
dua ediyorum.
Telefonu canlı görüntülü bir şekilde öyle ilginç şeylerimiz
merak oluyordu. Ediyorlar tabii seni de.
Tabii merak ediyorlar. İlk başta böyle gitme ne yapacaksın falan babam annem diyebiliyor. Hemen dön diyorlardı özellikle okul bittikten sonra. Tabii gidince de hani biraz daha gez şuraya gez falan.
Özellikle madem gittin.
Özellikle babam ya şurası da varmış falan Vietnam'da orayı da gör bari falan. Öyle takılıyordu.
Güzel. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biraz şey yapalım. Yol gösterelim gitmek isteyenlere. Nerelere vizesiz rahat gidebiliriz? Kısaca çıksak nerelerde kendimizi iyi hissederiz? Şuraları kesinlikle görmelisiniz veya yurt dışına git. Ya da bunları bir kenara bırakalım çünkü bunlar aslında çok klişe bilgiler.
Evet.
Biz yurt dışına gerçekten gitmek istiyorsak ne yapmamız lazım ilk öncelikle? Yani ülkeyi belirledik tamam. Sonrasında ne yapacağız? Kimseyi tanımıyoruz orada mesela. Sen tanımadığım yerlere gittim dedin.
Evet. Şimdi ilk başta tabii insan yani genel olarak insanlar her şeyin hazır olmasını istiyor. İşte otelim hazır olsun, gideceğim yerler, plan, program.
Her biraz şey çizilir. Teslimiyet diyorsun yani.
Yani biraz cesaret olması lazım.
Eyvallah,
öncelikle o biraz cesareti kırmak gerekiyor. Yani bu Türkiye'de de yani. Türkiye'de bir başka bir ülke, başka bir şehre gittiğimizde de yani. Çok garip geliyor ama yani mesela geçen de ben Erzurum'a falan gitmiştim. Öldükler soruyor sürekli nerede kalacaksın klasik. Yurt dışına gittiğimde de nerede kalacaksın ne yapacaksın. Ya Türkiye'deyim diyorum yani bir kapı çalarız tabiri caizse. Ya bir açan çıkmayacak mı? Yani birazcık şey yapmak lazım, kırmak lazım, biraz cesur olmak lazım. O yüzden dolayı Balkanlar Türk insanı için kolay bir coğrafya. Hem dil anlamında hem insan anlamında bize çok yakın. Balkanlara çok rahat bir şekilde gidebilirler. İran'a çok rahat bir şekilde gidilebilir çevremizdeki. Yunanistan vize var ama Yunan insanları da bize çok yakın. Gürcistan.
İran'a vize var mı?
Yok.
İran'a gidebilir yani.
Tabii çok rahat. Hem de evet. Çok ucuz. İran halkı da çok misafirperver. Evlerinde ağırlayıp yemeklerini ortak çok rahat bir şekilde olunabilir.
Abi biz Van'da yaşadığımız zamanlarda İran'dan mesela halı getirirlerdi. Bu tür böyle ev süsleri falan getirirdi. Çok derin herhalde bir kültürleri var.
Elçiliği de biraz ucuz
İnanılmaz
zaten.
İnanılmaz kaliteli ve çok ucuza alıp gelirlerdi yani.
Eyvallah. Orta Doğu'da şimdi savaş bölgeleri de var mesela değil mi?
Evet.
Öyle bir tehlike de var. Öyle bir şey yaşadın mı hiç?
Öyle bir şey yaşamadım ama Patani'de olsun, Moro'da olsun. Bu bölgeler otonom bölgeler. Yani asker var, güvenlik noktaları var. Sizi durduruyorlar.
Soruyorlar sana ne yapıyorsun burada?
Tabii diye. Turistlere zaten gidilmesi tavsiye edilmiyor böyle yerler. Gidenler de genelde bir mihmandar birisiyle gidiyor.
Sen tektin.
Ben tektim ama gittiğim şehirlerde birilerini bulmaya çalıştım. Bazılarında yoktu ama mesela Paten'de tek gitseydim muhtemelen...
Sıkıntı yaşardım diyorsun.
Gezemezdim çok fazla. Çünkü çok fazla güvenlik noktası vardı. Yağ'ın yetimhanesiyle şehir arasında yaklaşık belki 5-7 kilometre var. Belki 5-6 tane güvenlik noktası durdurmuşlardı.
Hmm. Ya durdurup ne diyorlar? Burada ne yapıyorsun?
Bana bir şey demiyorlardı. Arabadaydım ama... Oradaki arkadaşın kimliğine bir bakıp prosedür de olsa öyle bir durdurup bakıp ne var geç şeklinde bir şey oluyor. Eyvallah. O yüzden çok turistik yerler değil bu yerler.
Eyvallah.
O yüzden çok tavsiye etmem hani ilk gidecek ya da gitmek isteyenlere.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Hakan.
Eyvallah. Ben
yani son ederim. Var mı soru sende Sadık Enes? Çok soru var aslında da eklemek istediğin sen istiyorsan son soruyu sor. Çünkü programımızın sonuna geliyoruz. Süreyle yarışıyoruz biz de.
Valla benim soracağım pek bir şey kalmadı ama şu kafamda oluştu. Balkanlara
bir daha gideyim diyorsun.
Besmele çekilip gidilebilir.
Eyvallah.
Ben gittim ama mesela Bosna'ya gidemedim. Benim için en önemli şeydi.
O zaman Balkanlara gittim dememek lazım değil mi?
Evet. Aynen.
Eyvallah.
Balkanlar diyorsun abi. İran diyorsun. Tabii ki Suudi Arabistan, Mekke, Medine.
Umre'ye, Kudüs'e, herkesi tabii ki evet. Gitmek nasip olur inşallah. Yani bir şekilde çıksınlar. Hani tek çıkın demiyorum herkese. Bir şekilde arkadaş çevresi olur, arabayla olur, işte uçakla olur, imkanlar dahilinde. Belki plan mı? Yavaş yavaş kendilerini geliştirebilirler. Ben sadece gezmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi bazen böyle söylüyorlar, sırt çantası o, bu, şu. Herkesin tarzı farklı. İleride bunlar değişebilir. Hı hı. O yüzden bir şekilde yola çıksınlar. Türkiye için de olur. Güneydoğu Anadolu bölgesi de olur. İç Anadolu da olur. Yani çevremizdeki olaylara farklı bir bakış kazanacağız gezerek.
İnsanlarla, yola çık diyor yani.
Evet,
yola çık diyor.
Yola çık.
Eyvallah.
Öyle bir
eyvallah.
Slogan
çok var. Teşekkür ediyoruz Hakan.
Eyvallah.
Sağlık
ben
Enes.
Teşekkür ediyorum.
Sen de bugün burada bizle beraberdin. Çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun abi.
Hem programın ortağı oldun. Hem de konu oldun. Eklemek istediğiniz cümleler, ifadeler varsa alalım. Yoksa hiç konuşmayın.
Abi herkese selam ediyoruz.
Eyvallah.
Erkam Radyo'yu dinleyenlere, programımızı dinleyenlere. Eyvallah. Hakan abimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Yine ağırlamak isteriz. Yine böyle dinlemek isteriz. Muhabbet etmeye çağırırız sizleri.
Eyvallah.
Müsait olursanız her zaman bekleriz. Evet Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri bugün genç zamanında Hakan Nural bizlerle birlikteydi ve Sadık Enes Çetinkaya kıymetli dostumuz bizlerle birlikteydi. Hakan Nural'a sorduk bu seyyahlık, gezme merakı nereden geliyor, neler gördü diye. Tabii anlatılacak kadar değil çok fazla belki de anısı, hatırası var. Bir kısmını burada konuşmaya gayret ettik. Çok keyifli, çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Genç zamanında önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.